Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 20. ayrım. Sizden sonraki ve önceki hükümetlerin de yaptığı bu değil miydi? Neden o koalisyon döneminde kriz derinleşti? Evet tabii, o reçetelerin uygulanması bizden sonraki hükümetlerde de devam etti. Fakat bize en ağır bölümü rastladı. Bir yerde biz çektik, vatandaşa çektirdik. Ama adeta düzlüğe çıkmıştık diyebilirim. Ondan sonra da başkaları onun nimetlerinden biraz daha faydalandı. AKP hükümetinin ekonomide, memlekete büyük çözümler getirdiği görüşünde değilim. Belli katmanlara, belli sermaye gruplarına, ekonominin geneline az da olsa bir ferahlık getirdiği doğru tabii. Bütün halka, işçiye, köylüye, işsize değil de büyük sermayeye bayağı bir katkısı oldu AKP ekonomisi. İşte o da aşağı yukarı bizim dönemimizde başlayan işlerin yeni bir aşamasıydı. Sayfa 239'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. İkiz Kuleleri yıkılışından sonra New York'ta. Hükümetin bozulmasında Irak Savaşı'nın etkisi. 11 Eylül'de Dışişleri Bakanı'ydınız. 11 Eylül'den sonra Amerika'nın saldırganlaşan tavrı bizi nasıl etkiledi? O çok etkiledi. Bir defa dünya değişmişti. Ben hükümete buna sonun başlangıcı demiştim o dönemde. 11 Eylül genel bir korku yarattı. Bugün Amerika'nın başına geldi, yarın kimin başına gelecek korkusu. Ya da hep söylenen medeniyetler savaşı mı başlıyor endişesi. O şen şakrak Amerika birden bir korku yumağına dönüştü. Bunun etkileri de sadece Amerika içinde değil, bütün dünyada hissedildi. Amerika Afganistan'a saldırdı. Bunun için hepimizden yardım istedi. O dönemde Türkiye'nin yıldızını yükseltmek için çok çabaladık. Klasik Türkiye Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında köprüdür, ara bulucudur söyleminden uzak, gerçekçi çabalardı bunlar. 11 Eylül'den sonra Türkiye'ye herkes daha fazla ihtiyaç duyuyordu. Maalesef bugünlerde o pek gözükmüyor. Birdenbire Türkiye herkesin danışmak ihtiyacı duyduğu, destek aradığı bir ülke konumuna gelmişti. Mesela terörizmin dini yoktur, milliyeti yoktur ve mazereti yoktur sözünü ilk ben sarf ettim. Brüksel'de Avrupa Birliği'nin aday ülkeleri de kapsayan bir toplantısındaydık. Bunun zabıtlara geçmesini, kullanılmasını istedim. Herkes aman ne güzel, Türkiye bunu istedi, yapalım demiyor. Ama bir etkisi oluyor, bir etki bırakıyor. Aynı şeyi mesela İslam Konferansı örgütünde de yaptık. Ama o dönem uluslararası platformda İslami terör çok kabul gören, yaygın kullanılan bir terim değil miydi? Ben bununla da uğraştım. Belli ölçüde etkisi oldu. Ama abartmamam lazım. Bunu birçok Dışişleri Bakanı ile konuştum. 5 senedir bakanlık yapan biri olarak çoğuyla dostluğum vardı. Telefonda ekselansları ne diyor, ben böyle düşünüyorum gibi resmi konuşmaya ihtiyacım yoktu. Yahut siz çıldırdınız mı? Şimdi de birileri Hristiyan terörizmi diye başlasa yok mu sanki? Allah bilir Müslüman terörizmden çok daha güçlü ve etkili bir şekilde var üstelik. Yahudi terörizmi yok mu? Bunları dinlemek kimsenin hoşuna gitmiyordu. Fakat Batı basını çok kötü çıktı. Din ve terör olgularını birlikte kullanmaya başladılar ve maalesef bugünün dünyasında da bunlar ciddi bir şekilde yer etmiş durumda. 11 Eylül'ün bir sonucu da Irak'a Amerika'nın müdahalesi oldu. O noktada Amerika'nın Türkiye'den taleplerini nasıl karşıladınız? Irak konusunda Amerikalılarla çok konuştuk. Ben kendi düzeyimde bazı yanlışlar yapmamaları için uğraş verdim. Ama esas Ecevit çok konuştu. Ecevit bir başbakanın üzerine vazife olanın ötesine geçti. Biraz da dünyayı ve hatta Amerika'yı düşünerek. Amerika'yı severdi Bülent Bey. Amerika'nın iyiliği için çok ileri şeyler söyledi. Maalesef faydası olmadı. Irak Savaşı'nın öncesinde durum belliydi. Doğrusu bunun hükümeti etkileyeceğini de gördüm. Böyle bir zelzeleden hükümetin hiç yara almaksızın çıkacağını tahmin etmiyordum. Nitekim çıkamadık da. Hükümetimizin bozulmasında üç partinin yanlışı, eksiği elbet olmuştur. Ama bunun kadar dış dünya konjonktürünün de payı vardır. Amerika'nın Irak'a saldıracağı belliydi ve bu seferki Baba Bush'un ya da Clinton'ın müdahalelerine benzemeyecekti. Amerika doğal olarak Türkiye'yi mümkün olduğu kadar işin içine katmak istiyordu. Bundan dolayı Amerikalıları eleştiriyor değilim. Ben de onların yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Bu bir gerilim yarattı. Amerika Türkiye'den katkı bekliyordu. Bu da en basitinden Türkiye'nin topraklarının ABD işgal kuvvetleri tarafından kullanılmasıydı. Bunun Amerika'nın ama özellikle Türkiye'nin başına neler açacağını hepimiz kendi muhataplarımıza anlatmaya çalıştık. Birincisi, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ipler kopardı. İkincisi, çok sayıda insanımız ölecekti. Askerlerimiz Kuzey Irak'a girmese bile orada zaten Türkler var. Zaten biliyoruz neler yapıldığını. Türkmenlerin ne hale geldiğini, kamyon şoförlerimizin, insanlarımızın nasıl öldürüldüğünü. O dönem Condoleezza Rice'la görüşmelerim olmuştu. Başbakan benim yanımda Rumsfeld'e, Cheney'e aynı şeyleri söyledi. böyle bir girişimden nasıl bir perişanlıkla çıkılacağını tek tek anlattı kendilerine. Nitekim sonuç meydanda. Hepimiz yapılan bu hataların sonucunu yaşıyoruz. Türkiye'nin temel müesseseleri hiç farklı düşünmüyordu birbirinden. Genelkurmayla görüş birliği içindeydik. O ortamda AKP'nin yükselişine dair de bir şeyler söyleniyordu. Yani AKP'nin yükselişiyle savaş ortamı arasında bir ilişki mi vardı sizce? Bu söyleyeceklerim yakıştırma olabilir. O ihtiyat payıyla konuşuyorum. Ama şimdi düşünüyorum da aslında hükümetimizin bozulması için de hiçbir sebep yoktu. Terör durmuştu. Fakat o sıralarda AKP'nin yükselişiyle ilgili kulağımıza gelen söylentiler vardı. Bunlar tabii yanlış da olabilir. Denildiğine göre AKP'liler Amerikalılarla o dönem ciddi bir diyalog içine girmişlerdi. Biz iktidar olursak size her türlü desteği, çok istediğiniz o geçiş hakkında veririz gibi bir havayı AKP'lilerin özellikle Washington'da Amerikan tarafına verdiğine dair laflar dolaşıyordu. Birdenbire sanki hükümetin gitmesi lazımmış gibi bir intiba uyandı. Seçim olursa ekonomiye hiçbir şey olmaz gibi bir laf dolanmaya başladı. Üstüne de bol Ankara dedikodusu. O parti ötekiyle anlaşmış, öteki birikiyle anlaşmış, yeni hükümet hemen kurulacakmış vesaire. Yani bu hükümetin gidici olduğu havası yayılmaya başladı. Bu arada hükümetin içinde anayasa değişiklikleri ve Avrupa Birliği üzerine anlaşmazlıklar çıktı. Normal zamanlarda bunlar belki önlenebilirdi. Biz Avrupa Birliği konusunda Türk tarihinin en ileri, en cesur, en gelişmiş, en iddialı yenileşme programını MHP ile birlikte hazırladık. Kabul ettik neticede. Evet, bazı noktalarda birbirimizi karşılıklı ikna ettik ama kavga çıkmamıştı. Fakat birden anlaşmazlık başladı. Bizimle değil de MHP ile ANAP, Sayın Yılmaz ile Sayın Bahçeli arasında. Sonra Sayın Ecevit'in hastalığı sırasında hastanede simgesel bir olay geçti. Kaç sene birlikte olduk. MHP kanadının ilk kez Dışişleri Bakanlığı'nı eleştirdiği toplantıdır bu. Sayın Ecevit hastanedeydi, hükümet toplanamıyordu. Bunun üzerine Bülent Ecevit, hükümetteki bazı bakanları ve koalisyon liderlerini hastanede toplantıya çağırdı. Herkesin yüzü asık, hiç görmemiştik öylesini. Sayın Bahçeli müthiş bir eleştiri getirdi hükümete, özellikle dışişlerine. Önce şaşırdım çünkü çok da suni durdu yapılan eleştiri. Yani haklı değildi, Ecevit çok üzülmüştü. Doğrudan cevaplamadı. Bir daha düşünelim, siz de bir düşünün, biz de düşünelim gibi bir yaklaşım getirdi. Bu zannediyorum siyasi anlamı olan son toplantımız oldu. Belki daha sonraki tarihlerde hükümet toplantısı olmuştur. Ama hükümetin devamı ya da istifası konusunda kıymeti harbiyesi yoktur onların. Umut yenilenmede. Arkasından sizin istifanız ve yeni bir partinin kurulması gündeme geldi. Sizi istifaya sürükleyen ne oldu? Artık bir dönem kapanıyordu. Sayın Ecevit adeta oradan oraya koşuşturarak hükümeti kurtarmaya çabalıyordu. Bir yandan ANAP'la konuşuyor, bir yandan MHP ile ANAP'ı uzlaştırmanın çaresini arıyor ve elinden geleni yapıyordu. Ama artık sanki çok geçti. Dediğim gibi bir yandan dış koşullar, bir yandan iç koşullar artık hükümeti çalışamaz bir duruma getirmişti. Bu arada DSP'nin içinde de belli gelişmeler oluyordu. Yıllardan beri partinin iki numaralı insanı olan Hüsamettin Özkan ile Bülent Bey ve Rahşan Ecevit arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkmıştı. Hatta uyumsuzluktan da öte. Artık neredeyse hakarete varmıştı iş. Yıllardır siyaset üzerine yazı yazan, kitaplar yazan, siyasetin içinde de bulunmuş bir kişi olarak bu işin bittiğini artık görüyordum. O ortamda özellikle sol siyaset çevrelerinde yeni, değişik bir parti özlemi dile getirilmekteydi. Ve üç kişinin adı geçiyordu. Hüsamettin Özkan ve Kemal Derviş ile birlikte yeni bir parti kurmamdan söz ediliyordu. Fevkalade kaypak bir zemin vardı. Hatırlıyorum, bana başkalarıyla ilgili sual sorulduğunda katiyen cevap vermiyordum. Kemal Derviş sizinle birlikte değil mi dendiğinde kendisine sorun diyordu. İyi ki de öyle yapmışım. Hüsamettin Özkan, Kemal böyle bir şey yapmaz diyordu. Ama siyasette maalesef oluyor böyle şeyler. İşte o arada Hüsamettin Bey ile Bülent Bey'in arası giderek açılıyordu. Herkes yeni bir parti oluşumundan ciddi heyecan duyuyordu. Size de heyecan veriyor muydu yeni parti fikri? Kendime göre değerlendirmelerim vardı. Şimdi geriye bakıyorum da sosyal demokrasi açısından, Türkiye açısından doğru olanın yeni bir parti kurmak olduğu düşüncesindeydim. Yanlıştır, doğrudur. Fakat düşüncem buydu. Yenileşmeyi yeni bir partiyle yapma imkanı vardı. Öyle görüyordum. Fakat olayın bir de duygusal tarafı vardı. Bende o duygusal taraf harekete geçtiği vakit bir hayli muhafazakar olabiliyorum. Evet, doğru olan istifa etmek ve bu yeni atılımı yönlendirmek diyordum. Sonra da ilave ediyordum. Ama bu da benim içime sinmiyor. İnsanlara olan bağlılıklarımdan kolay kolay kopamam. Dolayısıyla burada da çok ciddi tereddütüm vardı. Gerçi doğru zannettiklerimizin yanlış olduğu sonradan meydana çıktı. Ama o günün koşullarında doğru gördüğümü de içimden reddediyordum. İlginç bir anım var bununla ilgili. Sayın Özkan'ın teknesinde Göcek'te yaşandı. Tesadüf ben de Göcek'teydim. Katiyen önceden planlanmış bir şey yoktu. Göcek'teydim ve artık istifalar başlamıştı. O sırada Kemal'in de bu hareketle birlikte olduğu zannediliyordu. Hüsamettin gayet ölçülü bir şekilde hiç ısrarcı olmaksızın 2 gün üst üste mutlaka beni istediklerini söyledi. Ama ben düşündüm, taşındım ve Hüsamettin, ben bu girişimde yer alamayacağım. Biraz fazlaca muhafazakarım belki de. Bilemiyorum. Doğru olan bu. Yeniyi denemek. Ama bilemiyorum dedim ve istifalara katılmadım. O akşam ya da ikinci günün akşamı Bülent Bey ile Hüsamettin'in görüşmesi vardı. Hüsamettin de Bülent Bey'den en küçük bir olumlu işaret alsam ben de istifa etmem havasındaydım. Hayırlısı dedim. Nitekim Hüsamettin istifa etti. Ben etmedim ve merak ediyordum doğrusu Sayın Genel Başkan'dan nasıl bir reaksiyon geleceğini. Nasıl bir reaksiyon geldi? Aslında iki kişi arasında geçen konuşmaları tekrarlamak gibi bir alışkanlığım yok. Doğru da bulmam böyle şeyleri. Fakat o zaman basına da yansımıştı biraz. Herhalde Sayın Genel Başkan ya da yakın çevresi konuşmuştur. Sayın Ecevit beni aradı. Dedi ki, son günlerde değişik olaylar yaşıyoruz. İstifalar oluyor. Arkadaşlarımız ayrılıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz Sayın Cem? Efendim dedim ben de. Tabii çok ciddi bir durum. Partimiz kan kaybediyor. Bunu el birliğiyle önlememiz gerekir. Bunun üzerine Sayın Ecevit şöyle bir hafif duraksadı. Evet dedi. Ben orada anladım o evetin anlamını. Sayın Ecevit benden çok farklı bir cevap bekliyordu sanki. Yapılanlar ihanettir. Partimiz taş gibi sağlamdır, ayaktadır gibi sözler. Sonradan düşündüm de cevabım kendisini hiçbir şekilde memnun etmedi. Ondan sonra benim bir katkım olabilirse memnuniyetle katkıda bulunabilirim dedim. Teşekkür etti, saygılar dilendi, telefon kapandı. Siz ne söylemesini isterdiniz? O zaman dünya alem biliyordu ki herkes istifa ediyor. Bana gel başımıza geç, parti kur diyorlar. Bunlara tabii ki itibar ediyordum, düşünüyordum. Ama harekete geçmemiştim o zamana kadar. Benim de beklediğim Sayın Ecevit'in, Sayın Cem atlayın gelin demesiydi. Hep beraber bakalım, bir değerlendirme yapalım. Durumu ve partiyi kurtarabilmek için neler olabilir? Hep birlikte bunları düşünelim demesini bekliyordum. Çünkü yapabileceğim ne varsa atlayayım geleyim diyorum. Artık daha fazlası da söylenmez. Maalesef hiçbir cevap ya da reaksiyon gelmedi. 2 gün bekledim. Ondan sonra istifa ettim. Ben hükümetten ve partiden istifa kararını verirken benden önce istifa etmiş arkadaşlar da parti hazırlığını tamamlıyorlardı. Ben de bir basın toplantısıyla bir değerlendirme yaptım. Bizim basında da yer aldı. CNN tam metin baştan sona kadar İngilizce olarak verdi ve böylece yola çıktık. Sevgi var, oy yok. Oluşuma Kemal Derviş'in tavrı nasıldı? Yani bu oluşuma katılacağı kesin miydi? Ben o günlerde bile o iş herhalde olmuyor düşüncesindeydim. Hatta Hüsamettin Özkan'la da konuşurken, Hüsam bana biraz ters gözüküyor bu iş. Kemal'in niyeti farklı. Yoksa partiye kayıt olurdu. Gayet kolay bir şey diyordum. Cumhurbaşkanı bekle dedi. Öteki başka şey söyledi. Şu CHP ile birleşsek de öyle yapsak bu işi gibi tereddütleri vardı. Yani farklı bir söylemi vardı. Ve bana göre devamlı fikir değiştiriyordu. Hüsamettin Özkan bana kıyasla daha iyimser bakıyordu. Öyle şey olur mu? Rezil oluruz. Ben sordum. Yani kesin. Sen de konuştun onunla. Partiye kesin üye olacağını, bunun gün meselesi olduğunu, televizyon kameralarının önünde söyledi diyordu. Ve olmaz denen hikaye oldu. Hakikaten Kemal Bey CHP'ye kayıt oldu. Yola çıktığımızda herkesin beklentisi bu olayı 3 kişi olarak yürütmemizdi. Parti girişimimizin millete sempatik gelmesinin bir nedeni de buydu. Her biri kendince iddialı 3 siyasetçinin bir araya gelmesi. Kim genel başkan olacak kavgasının yaşanmaması. Kimse böyle bir şey telaffuz etmedi. Söylense duyulurdu. Türkiye'de her şey duyuluyor zaten. Sayfa 247'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. İnanılmaz boyutta bir ilgi ve sevgi görüyorduk. Sizin bu partiden kişisel olarak beklentiniz neydi? Ben tek bir şey söyledim. Ciddi bir sosyal demokrat parti olması lazım dedim. Eğer sosyal demokrat kimliği açık seçik ortaya konamazsa ben olmam. Bunun dışında bir koşul yoktu. Diğer arkadaşlarımda da yoktu. Ama her ikisi de benim genel başkan olmam hakkında mutabık olduklarını bir şekilde belli ettiler. Parti Kemal Derviş'in olmaması nedeniyle mi barajı aşamadı? O kalsaydı sahiden YTP meclise girer miydi sizce? Kemal ilk baştan olmasaydı bir şey fark etmezdi fazla. Bunu herhangi birimiz için de söyleyebilirim. Fakat başta işin içinde olduğunu beyan edip, basında trio lafları çıkartıp, ondan sonra başka bir tarafa gidince insanların sempatisi hızla ortadan kalktı. Bunların da farkı yokmuş. Zaten Türkiye'de 3 kişi bir araya gelip bir iş yapmaz. Onlar da yapamadı gibi olumsuz görüşlere döndü. Bizim yeni efendi, doğru dürüst imajımız silindi. Birdenbire bunların da diğerlerinden farkı yokmuş denildi. Bu çok önemli. Eski, köklü bir partide çok da büyük bir fark yaratmaz. Ama yeni oluşan bir parti için bu ölüm fermanı gibi bir şey. Sonuçta bu hadise bizim aldığımız veyahut alacağımız oylarda ciddi etken oldu. Sayfa 248'de yer alan resmin altında şu yazı bulunmaktadır. YTP'nin seçim kampanyasında İstanbul'da. Seçim çalışmaları sırasında halkın tepkisi nasıldı? Koşullar çok zordu. Paramız yoktu. Bir de tabii AKP geliyor. AKP'nin yandaşları hepimize ıstırap çektirecek, işimizi elimizden alacak diye bir korku rüzgarı estirilmekteydi Türkiye'de. Bu korku rüzgarı insanları daima güçlü olanın etrafında olmaya yöneltir. O bir çeşit savunma refleksidir. Savunma güdüsüdür. Nitekim söylediğim olaylara ek olarak bu da yaşandı. İnsanlar biz YTP'yi hakikaten seviyoruz, Cem'e güveniyoruz ama oyumuzu veremeyeceğiz. Çünkü oyumuzun ziyan olmasından çekiniyoruz. O yüzden bu kez oyumuz CHP'ye diyordu. Bu çok yaygın bir söylemdi. Biraz üzülerek gözledim bunun işaretlerini. Biz o çok kısıtlı imkanlarla yaptığımız yurt gezilerinde fevkalade bir şekilde karşılandık. İstanbul'un Kadıköy'ünde olağanüstüydü. Mersin'de olağanüstüydü. İzmir'de iyiydi. Başka türlü bir sevgi, başka türlü bir ilgi, seçime 15 gün kala inanılmaz boyuttaydı bu. Mesela Kadıköy benim ilk seçim çevrem. Kadıköy'ü çok iyi bilirim. Çok seçime katıldım orada. Soldaki hemen bütün liderlerle seçim kampanyası yaptım Kadıköy'de. Baykal olsun, İnönü olsun hepsiyle. Yeni Türkiye olarak benim gördüğüm ilgiyi ve sevgiyi başka hiçbirinde görmemiştim. Onu çok rahat söyleyebilirim. Peki ne oldu oylar? Hayır, oy yok. Bol bol sevgi var, saygı var, teşekkür var. Memleketi iyi yönettiniz. Dış politikayı, Avrupa Birliği sürecini, lafları var. Ama oy yok. Gözüken oylarda seçim tarihi yaklaştıkça iyice eridi. Seçimden 2-3 gün önce artık durum belliydi. Artık insanların gözünde aynı pırıltı yoktu. Bildiğim 1-2 ilçenin ilin ötesinde insanlar sandık yaklaştıkça kendilerine göre menfaat hesabını hızlandırıyordu. İlgi azalmıyordu belki. Fakat insanlar son bir değerlendirme yapıyordu. Kendilerine göre güçlü partiye yöneliyordu. Solun güçlü partisi biz değildik. Bunu görüyorduk. Biz partimizi çok sevmiştik. YTP o seçimde meclise girebilseydi sizce neler değişirdi Türkiye'de? Çok bilimsel bir analiz olduğunu iddia etmiyorum fakat şöyle bir geriye baktığımda yazık oldu diyor. Yazık oldu. Seçim tahminlerim fena değildir aslında. Başta kendimiz için %12 diyordum. CHP'nin de %16 alacağını tahmin ediyordum. Barajı aşan bir üçüncü parti olarak meclise girseydik bugün farklı bir Türkiye olurdu. Bir defa sayısı olarak AKP tek başına iktidar olabilir miydi bilmiyorum. Ama her halükarda çok daha az sayıda milletvekiliyle meclise girerdi. O zaman da şu yaşadığımız ve bence maalesef Türkiye'nin gelişmesini olumsuz etkileyen belli küçük topluluklar yahut dar çevreler dışında Türkiye'nin genel gelişimine zarar veren olaylar bu son yıllar yaşanmazdı. Türkiye kendi içinde daha barışık bir ülke olurdu. Avrupa Birliği olayında olduğu gibi dünya aleme rezil olmazdık. Daha farklı, daha güzel bir Türkiye olurdu. Maalesef olamadı. Evet olamadı. Ama bunu bırakıp bir sonraki seçime bakmak lazım. Biz yapamamışsak başkaları yapar demek lazım. Seçimlerin ardından YTP'de ne oldu? Seçim sonrasında yaşanan hem iyi hem kötü yanlarıyla benim açımdan güzel bir tecrübeydi. Tabii seçim bitmiş, seçimi kaybetmişsiniz. Partilileriniz beklediklerini bulamamış. Teşkilatlarda maddi imkan, para yok. Genel merkezde para yok. Sağdan soldan para toplamak bizim işimiz değil. Öyle şeylere zaten hiç tenezzül etmedik. Bir yurt gezisi yapacağız, bir şey bastırıp dağıtacağız, gene imkanlar zorluyor. Eksik olmasın, bazı çok esaslı kadın arkadaşların yardımıyla, bazen kendi matbaalarında bastıklarıyla biz bir miktar kendimizi duyurmaya çalıştık. Ancak zor bir dönemdi. İnsanların yüzü çok fazla gülmüyordu partide. Bu da can sıkıcı bir durumdu. Bir yerel seçim hadisesi yaşadık sonra. Tabii fazla bir oy alma ihtimali yoktu. Fakat ciddi şekilde seçime girmek isteyen, aday olmak isteyen arkadaşlarımız vardı. Onların önünü kesmek bana yanlış gözüktü. İçimizde hiç girmeyelim diyenler de vardı ama nihayet bir yerel seçim, bireysel tarafı olan bir seçim. Bireysel olarak aday olmaya önem verenleri engellemek yanlış geldi bana. Gene de istisnai durumlar dışında genel çizgi olarak hakikaten birbirine güvenen, birbirini seven dostlar, arkadaşlar olduk ve bunu son günümüze kadar devam ettirebildik. Bütün Türkiye düzeyinde iki kurultay topladık. İlki fevkalade oldu. Bütün basın Türkiye'de bu da olabiliyormuş, hiç sigara içilmeden kurultay yapılabiliyormuş diye yazmıştı. Çok düzenliydi, düzeyliydi. Her şey çok güzeldi. İkinci kurultayımız daha da güzelmiş. Ben onda yoktum. bu hastalık meselesinden dolayı katılamadım. Çok güzelmiş. Ama maalesef bizim kapanma, kendimizi feshetme kararı aldığımız kurultaydır o. Gerçi onun da güzelliği bir bakıma CHP'ye katılma kararını getirmesi. Siyasi mücadele bitmez. Kolay iş değildir hiç kuşkusuz. Ama bitmez. Ne yapalım, YTP'yi kapadık ama CHP'nin içinde yeni bir mücadele, yeni bir alan, yeni arkadaşlıklar bulduk. Üyelerimize bu imkanı sağladık. O kurultayın bende kasetleri var. Katılanlar da anlata anlata bitiremiyorlar. İnsanların güzelliği, insanların duygusallığı, hatta ağlamaları. Çünkü biz partimizi çok sevmiştik. Bütün zorluklara rağmen partimizi çok sevmiştik. Tabii partiyi kapatmak zorunda kalmamızda benim aniden bu hastalığımın ortaya çıkmasının da payı var. 20. ayrımın sonu, sayfa 251.